Şimdi bölümün 23. ayetine bakınız. 23. ayetten son kısım, yani 38. ayetine kadar olan son parça. O son parça, şimdi aslında o parçayı okuduğum zaman, ya burada ben ne söyleyebilirim? Bu parça içerisinde ne söyleyebilirim diye kendime sorduğumda, biraz böyle detaylara girdiğimde, biraz daha böyle üzerinde derin derin düşünmeye çalıştığımda, yine pratik bir iki düşüncenin orada yattığını fark ettim. Onun için hemen 4. bölüme geçmeyi uygun görmedim. Diyebilirdim ki orada isimlerden başka bir şey yok. Aşağı yukarı 76 tane isim geçiyor orada. Luka 3. bölümün 23. ayetiyle 38. ayetine kadar olan o parça içerisinde 76 isim geçiyor. Bu isimler aracılığıyla ne açıklanıyor bize? İsa'nın soy ağacı. Bize bu isimler aracılığıyla İsa'nın soy ağacı açıklanıyor. Onun için tabii ki çok şeyler bu parça içerisinde söylemek mümkün değil. Ama önemli gördüğüm bir iki noktayı söylemeden geçmek istemiyorum sevgili kardeşler. Çünkü Matta'da da biliyorsunuz İsa'nın soy ağacı bize açıklanıyor birinci bölümde. Birinci bölüme baktığınız zaman Matta birinci bölüm ilk 16 ayette orada da bir takım isimler yer alıyor. Ama Luka 3. bölüm ile Matta 1. bölümün ilk 16 ayetini böyle karşılaştırdığımız zaman, yan yana koyduğumuz zaman gerçekten de bir takım farklılıkların olduğunu görmemek mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için bazı insanlar bu iki pasaja bakıyorlar. Oradaki bir takım birbirine uymayan özellikler, farklılıklardan dolayı eleştiri yağmuruna atıyorlar kutsal sözü. Ve o yüzden bir takım çelişkiler olduğunu söyleyerekten o yüzden kutsal kitaba inanmadıklarını söylüyorlar değerli kardeşler. Ama yüzeysel baktığımızda evet, ama biraz böyle incelendiğinde, derin bir şekilde bakıldığında, doğru biçimde açıklandığında bunun hiç de böyle olmadığını kendimiz keşfedebiliriz, kendimiz görebiliriz sevgili kardeşler. 23. ayete bakınız. O parçayı isimler olduğu için okumamıza gerek yok. 76 ismi burada. Ama 23. ayete nasıl başlıyor 23. ayet? İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olaraktan biliniyordu. Şimdi tabii normalde bunu okuduğumuz zaman, ki ben eminim ki kutsal kitabı okurken bu parçayı da zaman zaman okudunuz. Ama bu ayeti okurken şu ifade hiç dikkatinizi çekti mi? İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Neden 25 yaşında başlamadı? Neden 20 yaşında başlamadı? 30 yaşında başlaması gerekiyordu. Bu 30 yaş neyin ifadesiydi? Yani ya da bu 30 yaş olmanın bir özelliği var mıydı? Bir niteliği var mıydı diye hiç sorduğunuz oldu mu? Hiç dikkatinizi çekti mi? Ben size açık bir dille ifade edeyim. Benim hiç dikkatimi çekmedi. Ben bunu defalarca okudum kutsal kitabı. Emin olun o 30 yaş ifadesi benim hiç, ama hiç dikkatimi çekmedi. Yeri geldiğinde tabii ki söyledim. İsa'yı iki yerde şey yapıyoruz. Görevine başlarken 30 yaşındaydı. Evet. Ve 12 yaşlarında da tapınakta din bilginleriyle tartıştığını görürüz. Ondan sonra anlatılmıyor bize. O sürede 30 yaşına gelene kadar neler yaptığı bize açıklanmıyor. Ama biliyoruz ki baba mesleği marangozluktu. Yusuf'un mesleği marangozluktu. Marangozluk yaptığını düşünebiliriz, tahmin edebiliriz. Onun için bu 30 yaşı biraz böyle üzerinde kısa da olsa durmak istedim değerli kardeşler. Şimdi biz kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitaptaki bazı ayetler bu 30 yaşının gerçekten önemli bir yaş olduğunu bize değişik şekillerde açıklıyor. ifade ediyor. Şimdi kahin tapınakta görevine başlamadan önce, biliyorsunuz Tanrı tarafından değil mi, atanan kahinler vardı ve bir de o kahinlere hizmet eden Leviler vardı. Şimdi onlara baktığın zaman, onlarla ilgili ayetlere baktığınız zaman o kişiler 30 yaşına geldiğinde, yani tapınakta göreve başlama yaşı, tapınaktaki o sorumluluğu alma yaşının 30 yaş olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyor kutsal söz. Bunu kutsal kitaptan bir ayetle şöyle destekleyebiliriz. Sayılar kitabı 4. bölümde, Sayılar kitabı 4. bölüm 3. ayette şöyle bir ifade var. Diyor ki, buluşma çadırında hizmet etmeye gelen, demiyor bak 20 ile 50, tam tersine 30, bak başlama noktası ne? 20 değil, 25 değil, 30. 30 ile diyor 50 yaş arasındaki adamların hepsini sayın diyor. Önemli bir yaş grubuydu. Demek ki göreve atanmazdan önce kişi önce o 30 yaşını doldurması gerekiyordu. Ve Davut'a baktığımız zaman, Davut kral olmadan önce 2. Samuel kitabına bakınız. 2. Samuel kitabı 5. bölümde 4. ayette diyor ki Davut 30 yaşında kral oldu. Göreve atanmadan önce nasıl ki yağ ile bir meshetme vardı, göreve atanmışlığı gösteren, yaş da o göreve başlamanın bir ifadesiydi. Artık göreve hazırsın. Artık bu görevi yapabilecek yaştasın. Hatta bu yaş, 30 yaş ifadesi üzerinde biraz Benedikt kardeş de durmuştu şeyde, İsviçre'de. Ve Hezekiel'in tabii ki mesajı, çünkü Hezekiel 1. bölüme baktığımız zaman Hezekiel de Tanrı'dan çağrı almadan önce aldığı noktada yaşının 30 olduğunu söylüyor kutsal kitap. Hezekiel 1. bölümün 1. ayetinde. Onun için orada da Benedikt kardeş çok güzel söyledi. O da dedi ki aldığı sorumluluk çok büyük bir sorumluluktu ve ürperten, korkutan bir sorumluluktu. Öyle toy 20 yaşlarında, 15 yaşlarında, 20 yaşlarında yapacak kişinin işi değildi bu diyor. Onun için belirli bir yaşta olması gerekiyordu. Belirli bir olgunlukta olması gerekiyordu ki bu ağır haberi halka rahat bir şekilde anlatabilsin, ifade edebilsin değerli kardeşler. Onun için burada İsa da görevine başlarken 30 yaşında olmuş olması bizi hiçbir zaman şaşırtmasın. Bu kutsal kitabın bize açıkladığı yaş. Göreve başlanmazdan önce olması gereken yaş sevgili kardeşler. Halk İsa Mesih'i ne diyor? Yusuf'un oğlu olduğunu düşündüler. Neden halk Yusuf'un oğlu olduğunu düşündüler? Tanrı Meryem'e melek aracılığıyla çok önemli bir mesaj vermişti doğum öncesi, hamile kalmazdan önce. Değil mi? Kutsal Ruh senin üzerine gelecek dedi. Ondan sonra en yüce olanın gücü senin üstüne gölge salacak. İşte bir oğul doğuracaksın. Şimdi halk Meryem'e melek tarafından açıklanan bu ifadeye inanmamışlardı. İnanmamış olduklarından dolayı biz 23. ayete bu ifadeyi okuyoruz. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu. Çünkü Meryem'e açıklanan, Tanrı tarafından melek aracıyla açıklanan o ifadeyi halk benimsemiş değildi, kabul etmiş değildi. O yüzden burada çok açık bir şekilde halkın normalde evet Yusuf'un oğluydu diye düşünüyorlardı. O şekilde biliyorlardı. Ama biliyorsunuz ben bunun üzerine biraz durdum. Aslında önceki bölümler, yani 3. bölümden 1. bölümde, 2. bölümde Yusuf'un gerçekten İsa'nın bedensel değil yasal babası olduğunu, bedensel babası değil ama yasal, yasalar karşısında evet babası olaraktan görünüyordu ama bedenen İsa'nın babası değildi. Bunu geniş bir şekilde size açıklamıştım. Şimdi 23. ayetten sonraki ayetlere baktığımız zaman 24'ten itibaren Yusuf'tan başlıyor, Adem'e kadar geriye giden uzun bir liste veriliyor bize. Uzun bir liste. Şimdi Matta 1. bölümün ilk 16 ayetine baktığımız zaman orada da İsa'nın bir başka soy listesi bize açıklanıyor. Matta 1. bölümün ilk 16 ayetinde. Şimdi Luka 3. bölüme baktığımız zaman oradaki liste Yusuf ile başlıyor. Adem'e kadar ileriye değil, geriye doğru. Yusuf'la başlıyor, ileriye gitmiyor ama geriye giderekten Adem'e kadar bir çizgi çiziyor. Luka bize bunu yapıyor. Ama Matta 1. bölümün o ilk 16 ayetine baktığımız zaman tam ters bir süreç var burada. İbrahim'le başlıyor, geriye gitmiyor. Ne yapıyor? Bu sefer ileriye gidiyor. Demek ki iki listeyi karşılaştırdığımız zaman bir listede geriye kadar Adem'e kadar gitme söz konusu. İkincisinde de değerli kardeşler Matta 1. bölümde de ileriye doğru yani Meryem'in kocası olan Yusuf'a kadar devam ediyor. Bu aslında tabii çok anlamsız gelebilir, basit gelebilir ama gerçekten bence önemli bir içerik var burada. Bir çelişki gibi görünüyor tabii ki. Ama çelişki kesinlikle değil. Biraz böyle mercek altına alaraktan incelediğimiz zaman bunun o kadar tesadüf olmadığını anlamak mümkün. Şimdi Matta 1. bölüme bakın. O bölümün ilk 6 ayetlerinde yer alan İbrahim'den Davut'a kadar olan isimler Luka 3. bölümde 31 ve 34. ayetlerde bize açıklanıyor. Orada yer alıyor o isimler. Ama aynı sıralama yok. Ters bir sıralama var. 31 ve 34. ayetlere baktığımız zaman. Şimdi Davut'un sadece Natan ve Süleyman adında iki tane oğlu yoktu. Şimdi bakarsanız 2. Samuel 5. bölüme 14. ayet ile 16. ayetler arasına orada Natan ve Süleyman'ın dışında yaklaşık 8-9 tane daha isim sayılıyor. Yani Davut'un oğullarının isimleri bize 2. Samuel 5. bölümde veriliyor. Ama ne ilginçtir, Davut'un o oğulları bu iki listeye de baktığımız zaman yok. Neler var, kimler var? İki tane isim yer alıyor. Matta ve Luka'daki o listelere baktığımız zaman iki tane isim var. Kim bunlar? Birincisi Natan, aslında Süleyman, ikincisi de Natan'ın isimleri sadece yer alıyor sevgili kardeşler. Süleyman'ın ismi Matta'da geçiyor, Natan'ın ismi de Matta'da geçiyor. Şimdi İsa Mesih biliyorsunuz taht üzerindeki yasal haklarını kimin aracılığıyla elde etti? Davut'un oğlu Süleyman aracılığıyla elde etti. Yani bunu bu şekilde anlamamız, görmemiz gerekiyor. Şimdi bu yüzden değerli kardeşler baktığımız zaman net bir şekilde Matta İsa'nın Yuhanna gibi tanrılığını değil ya da Markos gibi İsa'nın hizmetçi yönünü değil krallığını ele alıyor. Yani yasal olaraktan Süleyman'dan elde etmiş olduğu için Matta özellikle Matta'yı tamamıyla okuyun. Birçok İsa'nın birçok özellikleri dile getiriliyor ama vurgu ana konusu İsa'nın krallığıdır. Kralların kralı olduğu bize açıklanıyor Matta kesiminde. Tamamen Matta kitabında değerli kardeşler. Şimdi Tanrı biliyorsunuz Davut'la antlaşma yapmıştı ve şöyle demişti. krallığın İsrail evi üzerinde ebediyen sürecek dedi. Şimdi bunu biz, bu nasıl gerçekleşti? Davut öldü, arkadan Süleyman geldi, değil mi? O da öldü ama krallığı sonsuza dek sürecekti. Nasıl sürecekti bu krallık sonsuza dek? İsa Mesih aracılığıyla sürecekti. İsa Mesih'in gelişiyle, evet, Davut'un o tanrısal krallığı, atamış olduğu o krallık İsa Mesih aracılığıyla yerine gelmiş oldu. Dediğim gibi Nathan da Matta'da değil, Luka'da yer alıyor. Demek ki o zaman şunu söyleyebiliriz. Luka, Meryem'in Kral Davut'un oğlu Nathan'ın soyundan geldiğini bize gösteriyor. Dikkat edin. Davut'un ikinci oğlu Nathan'ın soyundan geliyordu, Meryem'in soyu. Değerli kardeşler. Şimdi diyebiliriz. Ben bunu kendim okurken keşfettim. Ya şunu diyebilirsin. Luka'nın o 23. ayetinden 38. ayetine kadar okuduğun o parça isimleri okurken bir şey dikkatinizi hemen çekebilir. Şimdi Matta 1. bölümün 16. ayetinde Yusuf'un Yakup'un oğlu oldu yazıyor. Yusuf Yakup'un oğludur diyor. Çok açık ve net. Ama ilginç olan Luka 3. bölüme bakın, 23. ayete. Orada Eli oğlu olduğu yazıyor. Şimdi bu bir çelişki değil mi? İlk bakıldığında. Matta'ya bakıyorsun, Yusuf'un babasının Yakup olduğunu görüyorsun. Ama Luka 3. bölüme baktığın zaman Yakup'un değil, Eli oğlu olduğu yazıyor. Şimdi Meryem'in kocası Yusuf, aynı anda her iki kişinin de oğlu olabilir mi? Bir kişi aynı anda iki farklı kişinin oğlu olabilir mi sevgili kardeşler? Bu mümkün mü? Şimdi ben düşündüm, bu kesinlikle mümkün değil. Olmaz. Kesinlikle. O zaman buradaki ifadeyi nasıl anlayacağız? Ben de diyorum ki Luka'da geçen, Luka 3. bölüm 23. ayette geçen Yusuf da Eli oğlu ifadesini, o zaman Luka bu ifadeyle başka bir şeyi ifade ettiğini anlamamız gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Tabii birazcık böyle araştırma içerisine girdim. Birazcık didikledim sağa solu. Birçok yorum kitaplarına da baktım sevgili kardeşler. Ve en eski tercümelerde, uzmanlar diyor ki en eski tercümelerde oğul sözü yok. Luka 3. bölümün 23. ayetinde oğul sözü geçmiyor. Bu da şu anlama geliyor sevgili kardeşler. Luka Meryem'in, Matta'da Yusuf'un soyunu ele almış. İkisi farklı kişilerin. Biri Meryem'in soyunu ele alıyor, öbürü de Yusuf'un soyunu ele alıyor. Şimdi bunda bir anlam var. Neden böyle? Şimdi Yusuf ruhsallığı, krallığı simgeliyor. Meryem de fiziksel yönünü simgeliyor İsa'nın. Yani fiziksel, insansal yönünü bize şey yapıyor ki bu da çok net bir şekilde Luka'ya baktığın zaman insanoğlu olarak ifade ediyor İsa Mesih hakkında konuşurken. Şimdi o zaman şunu sorabilir çok pratik olarak da. Tamam Recep abi, doğru söylüyorsun ama o zaman niye burada 3. bölümün 23. ayetinde Eli'nin oğlu Yusuf yerine Meryem de Eli'nin kızıydı diye başlayamaz mıydı Luka 3. bölüm? Yani Yusuf'la başlayacağına, değil mi? Meryem de Eli'nin kızıydı diye başlayabilirdi, değil mi? Ama yine araştırma sonucunda şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Kesinlikle Meryem ile başlayamazdı. Neden Meryem ile başlayamazdı? Çünkü sevgili kardeşler, oğul sözü neyi bize açıklıyor? Oğul sözü erkeğin soyunu açıklıyor. Oğul sözü erkeğin soyunu açıklıyor. Yani aile reisi dediğimiz babanın soyunu ifade eder. Yani soy ağacı kadın üzerine değil, Soy ağacı erkeğin üzerine kurulmuş. Anlatabiliyor muyum? Ve bu tarihte, yani eski döneme bakarsanız, gerçekten de bütün şeylere bakın, hep babanın soy ismini taşıyor değil mi? Annenin soy ismi taşınmıyor. Değil mi? Çok ilginçtir. Yani bu böyle tesadüf olan bir şey değil. Ama Yahudi geleneğinde, Yahudi kültüründe de bu tam böyleydi. Soy ağacı erkeğin ismi üzerinde kurulmaktadır. Ama tabii ki değer açısından kadın ve erkek kutsal kitapta görüyoruz. Aynı değerdeler. Ama konum itibariyle, yani aldıkları görevler itibariyle farklılık içeriyor. Evet, soy ağacı erkeğin ismi üzerine kurulmakta. Bu yüzden kesinlikle Meryem ile başlayamazdı. Şimdi Matta 1. bölümün 16. ayetinde çok açık bir şekilde Yakup, Yusuf'un babası olduğu ifade ediliyor. Buradan bunu şey yapacağız. Peki o zaman eğer Yakup Yusuf'un babasıysa, o zaman eli Yusuf'un neyi oluyor? Eli Yusuf'un damadı. Yani eli, şöyle söyleyeyim, Meryem'in babası Eli, Yusuf da karısı Meryem, ama kayınbabası Eli, dolayısıyla Eli'nin damadı olmuş oluyor. Yani Yusuf kesinlikle Yakup'un babası ama Eli'nin de damadı. Bu yüzden kesinlikle bayan ismi, kadın ismi kullanılması mümkün olmadığı için soy ağacı açıklanırken, bundan dolayı orada Yusuf ismi yer alıyor. Luka 3. bölümün 23. ayetinde sevgili kardeşler. Onun için Luka'daki liste çok açık bir biçimde Meryem'in Davut'un oğlu Natan'ın soyundan geldiğini göstermekte. 3. bölümün 31. ayetine bakarsanız Mala oğlu, Menne oğlu, Matata oğlu, Davut oğlu diye geçiyor. Demek ki hem Yusuf'un hem de Meryem'in Davut'un soyundan gelmiş olması, ki burası çok önemli, gerçekten çok çok önemli. Yusuf ile krallık bize açıklanıyor. Yani Nasıralı İsa'nın Davut'un tahtı üzerinde yasal hakkı ve Meryem ile de İsa'nın bedensel soy ağacı, yani bedensel yönü açıklanıyor. Demek ki o zaman şunu diyebiliriz. Her iki tarafa da baktığınız zaman, hem tanrısal yön açısından, krallık açısından, hem de insansal yön açısından bakıldığı zaman her ikisi de gerçekten İsa Mesih'in Mesih olduğu, gelecek olan kurtarıcı olduğunu kanıtlıyor. Demek ki şöyle diyebiliriz. Başka hiçbir kimse, yani bu iki listeyle şu kanıtlanıyor. Başka hiçbir kimse Davut'un tahtını yasal mirasçısı olamazdı. Yani Davut'un tahtının yasal mirasçısı kesinlikle İsa Mesih'in olduğu bize vurgulanıyor, açıklanıyor. İşte bundan dolayı değerli kardeşler, Matta İsa'nın krallar kralı olduğunu, Luka'da insanoğlu olarak tanımlamakta İsa'yı açıklarken. Yani dünyamıza gelen kurtarıcı, dünyanın kurtarıcısı, insanoğlu Tanrı'nın insanın kurtarıcısı olaraktan bize açıklanıyor. Onun için dikkat ederseniz Yahudilerin simgesi olan İbrahim ile bitmiyor soy. İbrahim'le bitmiyor. Dikkat edin. Ne yapıyor? Gerilere gidiyor. Ta gerilere, Adem'e. Şimdi ta gerilere, Adem'le, İbrahim'le bitmemiş olması bize şunu gösteriyor. Demek ki İsa sadece Yahudilerin kralı değildi. Adem'e kadar geri gitmiş olması bize şunu gösteriyor çok açık bir şekilde. Tüm ulusların, tüm insanlığın, çünkü Adem'in soyundan geldi bütün insanlık, değil mi? Adem'e kadar geri gitmiş olması, özellikle Adem'e kadar gitmiş olması bize diyor ki evet, İsa Mesih sadece Yahudilerin değil, tüm ulusların kurtarıcısıydı. Gerçeği ortaya çıkmış oluyor sevgili kardeşler. Çünkü biliyorsunuz Adem yaratılışın başıydı. İlk Adem kimdi? İlk yaratılan Adem yaratılışın başıydı. Bir de ikinci Adem var. Kimdi o? İkinci Adem İsa Mesih. Değil mi? Şimdi ama birinci Adem'e verilen sorumluluk itaatsizliğinden dolayı Adem, ilk Adem o yetkiyi, o özelliği günahtan dolayı yitirdi. Ama ikinci Adem dediğimiz Rab İsa Mesih o düşmüş olan insanı ölümü aracılığıyla ve dirilişi aracılığıyla tekrar o konuma yükseltmiş oldu değerli kardeşler. Çok açık ve net bir şekilde. Onun için yani gönül rahatlığıyla içten gelen haykırışla şunu söylemek mümkün. İman etmiş kişiler olaraktan bizler sadece Adem'in çocukları değiliz. Tamam. Soy olaraktan, fiziksel olaraktan tamam. Doğrudur. Ama biz aynı zamanda da değerli kardeşler iman aracılığıyla Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı'nın çocukları olma hakkını bize veren, o kaybolmuş hakkı bize tekrar geriye kazandıran İsa Mesih'in ölümü ve ölümden görkemle dirilişi. Onun için çok çok hoşuma gitti. Bana göre, siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Ama bu üçüncü, Luka 3. bölümün son ayeti, Adem oğlu ifadesiyle bitmiyor. Tanrı oğlu ifadesiyle bitmiş olması beni çok mutlu ediyor aslında. Yani Adem de bizi baş başa bırakmıyor ama bize farklı bir konum, bizim farklı bir konumda olduğumuzu çok açık bir şekilde ifade ediyor bu Tanrı oğlu ifadesi değerli kardeşler. Bana göre gerçekten çok harika bir ayet bu son. Luka 3. bölümün son ayeti. Eğer Adem'le bitmiş olsaydı Adem'le her şey bitmişti. Günah içerisinde yok olup giderdik. Ama bu bize Tanrı oğlu ifadesiyle yaşayan Tanrı'nın olduğunu ve iman eden bizlerin de bu nedenden dolayı yaşayacağını açık bir şekilde gösteriyor. İsa ne dedi? Yuhanna'da 14. bölüm 19. ayette ben yaşıyorum, ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız dedi. Yani bizi o karanlık gerçekten aldı Rab, bizi evlatlık mertebesine yükseltti. Kaybettiğimiz hakları tekrar iman aracılığıyla elde etme ayrıcalığını bize tekrar verebildi. Onun için diyebilirim belki yavaş yavaş sona geliyorum. Şunu açıkça diyebilirim. Abba babadan söz ettik değil mi? Babacığım. İşte o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Evet. Tanrı benim babamdır. Diyebilir miyiz bunu? Tanrı benim babamdır. Hatta babacığımdır. Tanrı benim sevgili babacığımdır. Şimdi size sorsam Tanrı neden benim babamdır? Tanrı neden benim sevgili babacığımdır diye sorsam ne gelir aklınıza pratik olaraktan? O bizi seviyor. Çok güzel. Çok doğru. Evet. Doğru. O da şeyinkini sevgiden dolayı tamamlıyorsun bir şekilde. Sevgiden dolayı bunu yapması gerekiyordu. Başka? Tamam, Türkçe, Almanca söyle. Ya. Evet. Doğru. Yani ben emin olun, biraz daha düşünseniz 3-5 tane, 8-10 tane, belki 20 tane bulabilirsiniz. Neden Tanrı'ya baba diyoruz? Sorusuna yanıt vermek için. Tabii ya, tabii çok şeyler söyleyebiliriz ama iki şeyde ben onu özetlemeye çalıştım. Birincisini zaten Eylem söylemiş oldu. Ben şunu söyledim. Birincisi, o babamdır. Neden babamdır? Çünkü bir baba ne yapar? Evlatlarıyla ilişki içerisinde olmak ister, değil mi? İlişki içerisindedir ve onlarla konuşmak, onlarla dertleşmek, onlarla iç içe olmak ister, değil mi? Onun için ben dedim ki birinci nokta olaraktan, evet o benim babamdır çünkü o benimle konuşmak istiyor. Ya da o benim kendisiyle konuşmamı istiyor. Yani ya bu yüzden o benim gerçek anlamda babamdır ve bir ayetle bunu desteklemeye çalıştım. Yeremia'da Yeremia 33. bölümde Yeremia 33 ayet 3'te diyor ki, bunu vurgulamak açısından söylüyorum. Bana yakar da diyor, seni yanıtlayayım. Bak, otomatik bir yanıtlama yok. Yakarıyorsun. Yani benimle konuş. Tanrı bana diyor ki benimle konuş. Şimdi bir insan nasıl Tanrı'yla konuşabilir? Onu kendine yakın hissederse. Doğru mu? Tanrı demek ki benim kendisiyle konuşmamı istiyor. Bu çok büyük bir ayrıcalıktır. Benimle konuş diyor. Bana yakar. Sana yanıt vereyim. Bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana söyleyeyim, sana açıklayayım diyor. Demek ki Tanrı yarattığı evladıyla konuşmak isteyen bir Tanrı. Onun için benim sevgili babamdır. Değerli kardeşler. Bakın, yaratılışa baktığınız zaman Tanrı yaratılışı yaparken daha insan daha yaratılmadan o yaratılışı, işte yeri göğü, ağaçları, canlıları falan, hayvanları falan yarattıktan sonra her şeyin tam olduğunu söylemiyor. Ama ne zaman her şeyin iyi ve güzel olduğunu söylüyor biliyor musunuz? O yaratılışın en doruk noktası olan insan. Yani Tanrı dediğinde kendi suretimize, kendimize benzer insan yaratalım dediğinde, Tanrı insanı yarattığında her şey tam ve güzeldi. Demek ki Tanrı insanı ne için yarattı? Ne için yarattı? Adet yerini bulsun diye değil. Tanrı insanı kendisiyle ilişki kursun diye yarattı. Tamam. İnsan günaha düştü, o ilişki koptu. Hamdolsun İsa aracılığıyla o ilişkiyi tekrar kazanmış olduk. Ama Tanrı ta başlangıçta insanla, yani yalnız yaşamaya alışmış bir varlık Yüce Allah. Değil mi? Hani biz halk dilinde şöyle deriz. Yalnızlık Allah'a mahsus. Doğru mu? Annem benim kullanırdı bu ifadeyi. Yalnızlık Allah'a mahsus. Tanrı bu yalnız yaşamakta hiçbir sorun değil. Ama Tanrı özellikle Recep'i yarattı. Tanrı özellikle insanı yarattı ki onunla o ilişkiyi kurabilsin diye. Tanrı, evet, Tanrı bizlerle konuşmak istiyor. Bir baba evladıyla konuşmak istediği gibi. Onun için ben ona sevgili babacığım diyebilirim. İsa bile dua ederken nasıl başladı? İlk sözleri neydi? Şöyle dua edin dedi. Göklerdeki babamız, değil mi? Hemen babasıyla konuşmaya başladı dua ederken. Yani bu çok çok önemli bir gerçek olduğunu ifade ediyorum. Birincisi, o babamdır çünkü kendisiyle konuşmamı istiyor. İkincisi de Eylem'in ifade ettiği gibi, o babamdır çünkü beni seviyor. O babamdır çünkü beni seviyor. Şimdi çok iyi bildiğimiz bir ayet var, değil mi? Hep diyoruz ya, kutsal kitabın kalbi, ben çok ifade ediyorum. Çünkü ben de o ayet aracılığıyla iman etmiştim. Diyor ya, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Şimdi bak, sevdi ve verdi. Demek ki o vermesi neyin kanıtıydı? Sevgisinin kanıtıydı. Eğer sevmeseydi vermezdi. Demek ki bizi o kadar çok sevdi ki kendi öz varlığını, biricik parçasını benim gibi adam için bu yeryüzüne göndermesi gerekiyordu değerli kardeşler. İşte aslında kutsal kitabın asıl temel mesajı bu değerli kardeşler. Onun için bizim Tanrımız hiçbir canın günah içerisinde yok olup gitmesinden yana değil. Ve aynı zamanda da sadece bizler için değil, tüm insanlığın babası olmak istiyor Rab. Tüm insanlığın Tanrısı olmak istiyor. Sevgili babası olmak istiyor değerli kardeşler. Ama o bizi sonsuz sevgiyle seviyor. Yeremia da dediği gibi seni diyor sonsuz sevgiyle sevdim. Sabırlı. Günahkarı dört gözle bekleyen bir baba. Seven bir baba. Kaybolan oğlu biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Babaya oğul mektup mu yazdı? Ben şu vakit geleceğim diye. Hayır. Baba onu her gün bekliyordu. Sanki bugün gelecekmiş gibi. Gözleri yoldaydı. Oğlum gelecek diye. Belki anlattım bunu bilmiyorum ama yaşanmış bir hikaye olduğunu söylüyorlar. Olay olduğunu söylüyorlar. Yine bir babanın oğlu değişik nedenlerden dolayı İslam bayrağını çekiyor, evi terk ediyor. Evi terk ediyor. Yanılmıyorsam 8-10 sene geçiyor. 8-10 sene sonunda oğlun aklı başına geliyor, aynı kaybolan oğulda olduğu gibi. Diyor ki, ben yuvama tekrar geri dönmek istiyorum ama cesareti yok. Babası onu kabul eder mi etmez mi diye. Cesaret yok. Ve aynı köyden arkadaşı var. Aynı yerde çalışıyorlar. Ve arkadaşı köye gidiyor. Köye gidecek. Ve gitmeden önce arkadaşına diyor ki, ya işte diyelim Hasan ya da Mehmet ismi. Ya sen köye gittiğinde babamla bir konuş. Eğer babam gerçekten beni affettiyse, babam gerçekten beni hala seviyorsa, söyle ona, tren istasyonunda ben şu tarihte geleceğim, şu tarihte, tarihte şu trenle gelmek istiyorum, şu saatteki trenle gelmek istiyorum. O bana çıksın, istasyonda beyaz bir mendille bana işaret etsin, beyaz bir mendille ki ben o mendili gördüğüm zaman anlayayım ki, evet babam beni affetti, beni seviyor, beni bekliyor. O zaman ineceğim istasyonda. Ondan sonra arkadaşı kabul ediyor. İşte arkadaşı gidince tabii babasına arkadaşı anlatıyor her şeyi detaylı bir şekilde. Ve bu delikanlı biniyor trene, gidiyor. Artık kaç günlük yolculuk yapıyor bilmiyorum. Tabii şimdi büyük bir heyecan var işte. Son 5 durak kalıyor. 4 durak, 3 durak, 2 durak derken ve durağa yavaş yavaş tren yaklaşıyor böyle. Ondan sonra oğlun gözleri istasyonda böyle bakıyor. Ve istasyonda ne görüyor biliyor musunuz? Ne görüyor? Ha? Ne görüyor? Nasıl bir görüntü görüyor? Elinde küçük bir mendil yok. Kocaman bir yatak çarşafı. Almış eline yatak çarşafını sallıyor böyle. Yani ben seni bu kadar affetmedim. Ben seni bu kadar affettim. Ben seni bu kadar çok seviyorum. Tanrı hiçbir canın yok olup gitmesinden yana değil. İşte biz Tanrı'ya baba, babacığım diyebiliyoruz. Neden? Çünkü o benimle konuşmak istiyor ve o beni seviyor. Gelin bu yaşam içerisinde ona layık olmaya çalışalım. Yaşamımız, sözlerimiz, davranışlarımız ona yücelik getirsin sevgili kardeşler. Belki burada noktalamak istiyorum. Yine geçen sefer noktaladığım gibi aynı sözü söylüyorum. Gerçekten Rab bizden hoşnut mu? Ve biz Rab'bi hoşnut ediyor muyuz yaşam tarzımızla? Yüreklerimizi eğelim. O kucak açan babacığım diyoruz ya, hacının dediği gibi yakınlığı ifade eden o abba baba, sevgili babacığıma yaklaşalım. O bizim yanımızda, biz yaklaşalım ona. Değerli kardeşler, düşünelim ve hayatımızı bir gözden geçirelim ve Sami kapatsın duayla. Bir 25 saniye sonra, bir 20 saniye sonra.